Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Birinci Samuel 12. bölüm 13. ayette, İşte seçtiğiniz, dilediğiniz kral. Evet, Rab size bir kral verdi diyor Samuel. Samuel, Saul'un halkın seçimi olduğunu çok açık bir şekilde burada dile getirmektedir. Birçok insan çoğunluğun sesinin halkın seçiminin Tanrı'nın sesi olduğuna inanmaktadır. Kutsal kitap bu düşünceyi yalanlar. Genelde azınlık Tanrı'nın isteğini belirlemeye daha yakındır. Davut'u seçen Tanrı'ydı. Seçimi Tanrı yaptığında arada çok büyük bir fark olduğu görülmektedir. 1. Samuel 12. bölüm 14. ayette eğer Rab'den korkar, ona kulluk ederseniz, onun sözünü dinleyip buyruklarına karşı gelmezseniz, hem siz hem de önderiniz olacak kral, Tanrınız Rabbin ardınca giderseniz ne âlâ diyor. Tanrı Saul'u halkın seçimi olduğu için reddetmeyecekti. Tanrı ona bir fırsat verecekti. 1. Samuel 12. bölüm 15. ayette ama Rabbin sözünü dinlemez, buyruklarına karşı gelirseniz, Rab atalarınızı cezalandırdığı gibi sizi de cezalandıracaktır diyor. Samuel durumu olduğu gibi dile getirmektedir. Eğer halk Tanrı'ya hizmet ederse Tanrı onları bereketleyecektir. Eğer ona hizmet etmezlerse yargı gelecektir. Şimdi Tanrı buna dramatik ve mucizevi bir şekilde karşılık verecektir. 1. Samuel 12. bölüm 16 ile 18. ayetler arasında şimdi olduğunuz yerde durun ve Rabbin gözlerinizin önünde yapacağı şu olağanüstü olayı görün. Bugün buğday biçme zamanı değil mi? Göğü gürlesin, yağmur yağdırsın diye Rab'be yalvaracağım. Böylece bir kral istemekte yaptığınız kötülüğün Rabbin gözünde nedenli büyük olduğunu iyice anlayacaksınız. Samuel Rab'be yalvardı ve Rab o gün göğü gürletti, yağmur yağdırdı. Halk Rab'den de Samuel'den de çok korktu diyor. Gökten bir fırtına çağırabilen ilk adam İlyas değildi. Samuel bunu İlyas'tan önce yapmıştı. Ve bence bu Tanrı'nın Samuel'in yaşamı üzerindeki mührüydü. Gök gürültüsü ve yağmur Samuel'in Tanrı'nın sözcüsü olma işine büyük bir amindi. 1. Samuel 12. bölüm 19. ayette ise şunlar yazar. Bunun üzerine Samuel'e yok olmayalım diye biz kulların için Tanrı'nın Rab'be yakar dediler. Çünkü bütün günahlarımıza kendimize bir kral istemek kötülüğünü de ekledik. Bu insanların bir kral istemesi bir günahtı. Bütün diğer uluslar gibi bir krala sahip olmayı istemekle Tanrı'yı reddediyorlardı. 1. Samuel 12. bölüm 20. ayette Samuel halka korkmayın dedi. Siz bu büyük kötülüğü yaptınız ama yine de Rabbin ardınca gitmekten vazgeçmeyin. Tersine bütün yüreğinizle Rab'be kulluk edin. Dostum, geçmiş günahlar ve hataların hayatınızı mahvetmesine izin vermeyin. Kim olursanız olun ya da ne yapmış olursanız olun, kurtuluşunuz ve bağışlanmanız için Rab'be dönerseniz Rab sizi kabul edecek ve zengince bereketleyecektir. Geçmişin geleceği yok etmesine ve şimdinizi mahvetmesine izin vermeyin. Bugün Tanrı için harekete geçin. İnanlı dostum, bugün Tanrı için harekete geçin. 1. Samuel 12. bölüm 21. ayette kimseyi kurtaramayan yararsız putların ardınca gitmeyin. Çünkü onlar değersizdir diyor. Sadece Rab'be tutunun. Ekstraları bir kenara bırakın. Günümüzde kilise yöntemlerle deneyimler yapmaktadır. Kilise sadece Tanrı'nın bereketleyeceğini anlamıyor gibi davranır. Rab'be ve sözüne tutunmamız gerekiyor. Ben kutsal kitabın savunulmaya ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Kutsal kitabın açıklanmaya ve bildirilmeye ihtiyacı vardır. Sorular sormaktan çok onu bildirip duyurmamız gerekmektedir. 1. Samuel 12. bölüm 22. ayette ise Rab görkemli adının hatırına halkını bırakmayacak. Çünkü sizi kendi halkı kılmaktan hoşnut kaldı diye yazıyor. Bu görkemli bir ayettir. Siz Rabbin ismini aldınız mı? Rab sizin kurtarıcınız mı? Onda dinleniyor musunuz? Rab sizi hiçbir zaman terk etmeyecektir. Rab İbraniler mektubunun yazarı aracılığıyla şöyle der. İbraniler 13. bölüm 5. ayette yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Tanrımız çok harikadır. bizleri kendi çocukları kılmaktan hoşnuttur. Tanrı neden İsrail ulusunu seçmiştir? Yanıtı ararken halka değil Tanrı'ya bakmalıyız. Bunu Tanrı yapmıştır ve bu da yeterlidir. Belki Tanrı sizi seçti ve bazı arkadaşlarınız neden diye düşünüyorlar. Önemli olan bizleri Tanrı'nın seçmiş olduğudur ve bu da yeterlidir. Bunun için Tanrı'ya şükredin. Beni es geçebilirdi ama bunu yapmadığı için seviniyorum. Aslında Tanrı hiç kimseyi es geçmez. Ama insanlar Tanrı'yı sürekli reddettiklerinde Tanrı es geçer. Samuel'in İsraillere verdiği bu mesaj muhteşem bir mesajdır. Rabbin tarafında olduğunuz için mutlu musunuz? Rab'le arkadaş olmak harikulade bir şey değil mi? Tanrı'nın sizin kurtarıcınız olması çok güzel bir şey değil mi? Rab sizin tarafınızda ve size karşı değil. Size yardım etmek istiyor dostum. O çok güçlü bir kurtarıcı olmanın yanı sıra çok güçlü bir yardımcıdır aynı zamanda. Ve o sonuna kadar tamamen kurtarır. 1. Samuel 12. bölüm 23. ayette ise bana gelince sizin için Rab'be yalvarmaktan vazgeçip ona karşı günah işlemek benden uzak olsun. Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim diyor. Samuel sizin için Rab'be yalvarmaktan vazgeçip ona karşı günah işlemek benden uzak olsun demişti. Her birimizin bir dua sorumluluğu vardır. Ben ülkemizdeki inanlılar, halkımız ve özellikle de devleti yönetenler için dua etmeye kendimi zorunlu hissederim. Bu insanlar benim vatandaşlarım, benim insanlarım, kardeşlerim ve bu ülkede benim ülkem. Onlar için düzenli olarak dua ediyorum. Ailem için dua etme sorumluluğum var. Eğer ben onlar için dua etmezsem kim edecek? Radyo hizmetim için dua etme sorumluluğum var. Sizin de bir sorumluluğunuz var, inanlı dostum. Birbirimiz için dua etmemiz gerekmektedir. İhtiyaçları olan birçok insan var. Birbirimiz için dua etmeyi bırakarak Rab'be karşı günah işlemek bizden uzak olsun. 1. Samuel 12. bölüm 24 ve 25. ayetlerde ise yalnız Rab'den korkun. Ona bağlılıkla ve bütün yüreğinizle kulluk edin. Onun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün. Ama kötülük yapmayı sürdürürseniz hem siz yok olacaksınız hem de kralınız. Çok uzun bir süre önce en son İzmir'de bir futbol maçına gitmiştim. Öbür takım için tezahürat yapan bir adamın yanında oturuyordum ve adam tam bir fanatikti. Takımı en ufak bir olumlu harekette bulunsa ayağa fırlıyordu. Görseniz bir histeri nöbeti geçiriyor sanırdınız. Nasıl taşkınlıklar yaptığını görmeliydiniz. Bu adam beni sinirlendiriyordu. Canım bu kadar aşırılığa kaçmanın ne gereği var diye düşünüyordum. Ama ona baktıkça Tanrı ile ilgili konularda onun kadar gayretim olmasını istedim. Dostum, Tanrı'ya bütün kalbimizle hizmet etmemiz gerekir. Peygamber Samuel'in bu son sözlerinde sizler ve benim için büyük bir mesaj bulunmaktadır. 1. Samuel 13. bölümdeki temel konu Saul'un Tanrı'ya karşı isyanıdır. Şimdi Saul'un gerçek doğası ortaya çıkmaya başlıyor. Oğlu Yonatan Mikmas'ta zafer kazanmış ama Saul borusunu çalmış ve bu zaferin onurunu kendine mal etmişti. Saul kahinlik konumuna saygısızlık etmektedir. Samuel Saul'u azarlayıp reddeder. İsrail'in silahsızlanması bu 13. bölümde görülmektedir. Bu bölümde 9. bölümde Kral Saul hakkında sunduğum tezimi savunabileceğimi düşünüyorum. Saul'un dış görünüşü ve imajı onu bir krala benzetiyordu ama bütün bunların altında o bir kral değildi. Kağıttan kesilmiş oyuncak bir kral görüyoruz. 1. Samuel 13. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında Saul, İsrail'de 2 yıl krallık yaptıktan sonra halktan 3000 kişi seçti. Bunlardan 2000'ini Mikmas ve Beytel'in dağlık bölgesinde yanına aldı. 1000'ini de Benyamin oymağına ait Giva kentinde Yonatan'ın yanına bıraktı. Halktan geri kalanları evlerine gönderdi. Yonatan Giva'daki Filist birliğini yendi. Filistliler bunu duydular. Saul bütün ülkede boru çaldırarak İbraniler bu haberi duysun dedi. Böylece İsraillerin hepsi Saul'un Filist birliğini yendiğini ve Filistlilerin İsraillerden iğrendiğini duydu. Bunun üzerine halk Gilgal'da Saul'un çevresinde toplandı diye yazıyor. Saul'un gerçek karakteri ortaya çıkmaya burada başlamaktadır. Onu iyice gördüğümüzde onun sahte olduğunu anlamaya başlıyoruz. Bu ayetlerde Yonatan'ın Filist birliğini yendiğini okumaktayız. Bu zaferin başarısı kime mal edilmektedir? Tabii ki Saul'e. Yonatan'ın yetenekli bir askeri önder olduğunu görüyoruz. daha sonra çok ilginç bir strateji kullanarak başka bir büyük zafer kazandığını da görmekteyiz. Ama bu zaferde savaşta Yonatan savaşmış ve boruyu Saul çalmıştır. Savaşı kazanmanın şerefini kendi üzerine almıştır. Saul kendi borusunu çalmayanın borusunun çalınmayacağına inanıyordu. Kendi borusunu çalmıştı, savaşı kazandığından ötürü oğlunu onurlandırmamıştı. Bütün İsrail'i bir araya toplayıp doğru olmayan bir rapor vermişti. Ordu ve Yonatan'ın adamları Saul'ün raporunun doğru olmadığını biliyorlardı. İnsanlar Saul'ün ordusunda bir zayıflık olduğunu ve bunun onun zayıf noktası olduğundan şüphelenmeye artık başlıyorlardı. Saul alçak gönüllü müydü? Saul'ün sahte bir alçak gönüllülük taşıdığını baştan söylemiştim ve şimdi durum gözler önüne serilmektedir. 1. Samuel 13. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Filistliler İsraillilerle savaşmak üzere toplandılar. 30 bin savaş arabası, 6 bin atlı asker ve kıyılardaki kum kadar kalabalık bir orduya sahiptiler. Gidip Beytave'nin doğusundaki Mikmas'ta ordugah kurdular. Durumlarının tehlikeli olduğunu ve askerlerinin sıkıştırıldığını gören İsrailliler mağaralarda, çalılıklarda, kayalıklarda, çukurlarda, sarnıçlarda gizlendiler diye yazıyor. Belli ki Filistliler toparlanmışlar ve büyük bir güçle İsraillilere saldırmışlardı. 1. Samuel 13. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise Saul, Samuel tarafından belirlenen süreye uyarak 7 gün bekledi. Ama Samuel Gilgal'a gelmeyince halk Saul'un yanından dağılmaya başladı. Saul, yakmalık sunuları ve esenlik sunularını bana getirin dedi. Sonra yakmalık sunuyu sundu diye yazıyor. Burada Saul hakkında başka yeni bir şey görmekteyiz. Kral konumundan ötürü yakmalık sunuyu sunabileceğini düşünmüştü. Daha sonra Uzziye adlı başka bir kralın da kahinlik görevini yerine getirebileceğini düşündüğünü görürüz. Tanrı bundan ötürü onu şiddetle yargılamış ve Uzziye cüzzam olmuştu. Bu olayı 1. Tarihler 26. bölümde okumak mümkündür. Saul Tanrı'nın sadece Levi oymağından bir kahinin yakmalık sunu sunabileceği hakkındaki kesin talimatını görmezlikten gelmişti. 1. Samuel 13. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ise Saul yakmalık sununun sunulmasını bitirir bitirmez Samuel geldi. Saul selamlamak için onu karşılamaya çıktı. Samuel ne yaptın diye sordu. Saul halk yanımdan dağılıyordu diye karşılık verdi. Sen de belirlenen gün gelmedin. Üstelik Filistliler Mikmas'ta toplandılar. Bunları görünce diye devam ediyor. Saul Samuel'i beklemeye razı değildi. Sabırsız ve kibirliydi. Samuel'in gelmesini beklemek için 3 tane iyi nedeni olduğunu düşünüyordu. Birincisi halk dağılmıştı. İkincisi Filistliler üzerine saldırıyorlardı ve üçüncüsü Samuel gelmekte biraz gecikmişti. Tabii ki Saul bahane bulmaya çalışmaktaydı. Her şeyi ve herkesi suçluyordu. 1. Samuel 13. bölüm 12. ayette ise şimdi Filistliler Gilgal'da üzerime yürüyecek. Oysa ben Rabbin yardımını dilememiştim diye düşündüm. Bu nedenle yakmalık sunuyu sunma gerekliliğini duydum diye yazıyor. Saul bir sunu sunmak ve Rab'den yardım dilemek için kendini zorlamıştı. Yalan söylediğini söyleyebilir miyim? Sahte bir dindarlık göstermekteydi. Gerçek Saul ortaya çıkmaya başlamaktaydı. 1. Samuel 13. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Samuel akılsızca davrandın dedi. Tanrın Rabbin sana verdiği buyruğa uymadın. Yoksa Rab İsrail üzerinde senin krallığının sonsuza dek sürmesini sağlayacaktı. Ama artık krallığın sürmeyecek. Rab kendi gönlüne uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen Rabbin buyruğunu tutmadın. Saul'e eğer Tanrı'ya itaat ederse bereketleneceği ve etmezse yargılanacağı baştan söylenmişti. Yöneticinin Rab'be itaat etmesi gerekir ve günümüzde dünyanın ihtiyacı olan şey Rab tarafından yönetilen bir yöneticidir. Sorunlarımız böyle bir yöneticimiz olmamasından kaynaklanıyor. Tabii ki Tanrı'nın bu dünya için nihai hedefi olan Rab İsa'nın yeryüzüne yeniden gelişine dek böyle biri olmayacaktır. Saul itaatsizlik etmişti. Bu yüzden Tanrı kral olması için başka birini seçiyor. Tanrı bu kişiyi bir süre sonra sahneye çıkaracaktı. Samuel bile bu sırada bu kişinin kim olduğunu bilmiyordu. 1. Samuel 13. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında bundan sonra Samuel Gilgal'dan ayrılarak Benyamin oğullarının Giva kentine gitti. Saul yanında kalan halkı saydı. Yaklaşık 600 kişiydi. Halkın kalan kısmı ise orduya katılmak üzere Saul'u izledi. Gilgal'dan ayrılıp Benyamin oğullarının Giva kentine gittiler. Saul, oğlu Yonatan ve yanlarındaki halk Benyamin oğullarının bölgesindeki Giva'da kalıyorlardı. Filistliler ise Mikmas'ta ordugah kurmuşlardı. Akıncılar üç koldan Filistlilerin ordugahından çıktılar. Kollardan biri Şual bölgesindeki Ofra'ya diye devam etmekte. Savaş başlamak üzereydi. Burada gerçek bir silahsızlanma görmekteyiz. Günümüzde insanlar tüm silahları ve cephaneleri yok ederseniz başka bir savaş çıkmayacağını düşünüyorlar. Diğerleri ise silah yasağı çıksa ve dürüst insanların elindeki silahlar alınsa bunun kötü insanları durduracağını düşünüyorlar. Dostum, kötüleri silahsızlandıramazsınız. Bunu yapmak sadece dürüst insanları, yasa dışı kişilerin kötülüklerine açmak olacaktır. Bence bu idealist, akılsızca bir düşünce tarzıdır. Tabii ki biz hiçbir zaman savaşın olmasını istemiyoruz. Sadece bu değil, Tanrı buyruğunu kesinlikle savunuyoruz. Hiçbir ortamda, durum ne olursa olsun, insan canına kıymayacaksın. Ama bunun yanında devletler Tanrı tarafından kurulmuştur ve bir devlet kendi insanlarını korumakla yükümlüdür. Bu nedenle de gerçekçi olmak gerekir. Devletin caydırıcılığı olması gerekir. Bugün çok iyi gördük ki devlet bir komşu devlet içinde kargaşa yaratmak istiyor. Bu nedenle de insanları kargaşa yaratmak için kullanıyor. Bu da çok sinsi yollarla yapılmaktadır. Ya kişilerin milliyetçilik duygularını kullanıyorlar, ya dinsel duygularını ya da herhangi bir ideolojiyi kullanmaktadırlar. Aslında yüreği bozuk olan insan gerçekten de başka bir insanı düşünmemektedir. Aslında yokluk çeken, ezilen, acı çeken, kukla olarak kullanılan insandır. Ama o bunun böyle olduğunu anlamaz, görmez. Dostum, sana bir insan olarak, bir kardeş olarak şunu demeliyim ki seni kimse düşünmüyor. Seni oraya ya da buraya kışkırtan, seni düşünen insan değildir. Aklını ve mantığını kullanman gerek. Her zaman Rab'be bakman, Rabbin buyruklarına uyman en sağlıklı ve doğru olandır. Seveceksin, affedeceksin. Hiçbir ortamda kötülüğe yanaşmayacaksın. Sevgiden, bağışlanmaktan söz etmeyenlerin sözlerine uyma kardeşim. En doğru olanı budur. 1. Samuel 13. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında ise bütün İsrail ülkesinde bir tek demirci yoktu. Filistliler, İbraniler kılıç mızrak yapmasın demişlerdi. Bu nedenle bütün İsrailliler sapan demirlerini, kazma, balta ve oraklarını biletmek için Filistlilere gitmek zorundaydılar. Saban demiriyle kazmanın bileme fiyatı şekelin 1/3 kadardı. Beller, baltalar, üvendireler için istenilen fiyat ise şekelin 1/3 diyor. Filistliler İsrailleri silahsızlandırmışlardı. İsraillerin sadece tarım aletlerine sahip olmalarına izin vermişlerdi. Ama onları bileylemek için yine Filistlilere gitmeleri gerekiyordu. Bu şekilde düşman İsraillerin ellerindeki silahların miktarı ve cinsini de tam olarak bilebiliyordu. 1. Samuel 13. bölüm 22 ila 23. ayetlerde ise işte bu yüzden savaş sırasında Saul ile Yonatan dışında yanlarındaki hiç kimsenin elinde kılıç, mızrak yoktu. O sırada Filistlilerin bir kolu Mikmas geçidine çıkmıştı diyor. Sadece iki kişinin, yani Saul ve Yonatan'ın kılıçları vardı. Ordudaki diğer insanlar herhalde kazmalar, baltalar, sopalar ve bunlara benzer aletler kullanıyordu. Saul'un ordusu işte savaşa böyle hazırlanıyordu. 1. Samuel 14. bölümdeki temel konu Yonatan'ın Filistliler üzerindeki zaferidir. 1. Samuel 14. bölümde bir kez daha Yonatan'ın büyük bir zafer kazandığını ama Saul'un zaferi kendisinin kazandığını söylediğini ve kıskançlığını ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu adam kendi oğlunu bile öldürecek durumdadır. 14. bölümde Yonatan'ın Filistlilere karşı kullandığı savaş taktiklerini görmekteyiz. Bölgenin coğrafyasını çok iyi bilmediğimden ve askeri personel de olmadığımdan bu savaşın taktiğini size bildirmeyeceğim. Belki Yonatan'ın taktikleri adamlarını dar bir geçitten geçirmekti. Burada ellerinde çok az silah olan Yonatan'ın ordusunun özel bir avantajı vardı. Buna benzer bir savaş Doğu Yunanistan'daki bir dağ geçidi olan Termopile'de gerçekleşmişti. Düşman ordusu kendilerinden çok daha kalabalık olduğu halde Yunan ordusu Pers ordusunu püskürtebilmişti. İsrail düşman kendilerinden çok daha fazla sayıda olduğundan ve kendileri de neredeyse silahsız olduklarından İsrail'in durumunda bu taktik kesinlikle onlar için yararlı olmuştu. Bu savaşın ayrıntılarını atlayıp bunun yerine burada bulunan büyük ruhsal derse bakmayı yeğlerim. 1. Samuel 14. bölüm 18. ayette Saul Ahiya'ya Tanrı'nın sandığını getir dedi. O sırada Tanrı'nın sandığı İsrail halkındaydı diye yazıyor. Saul Tanrı'nın sandığını savaş alanına götürmemeliydi. Daha önce Samuel'in zamanında gördüğümüz gibi İsrailoğulları sandığın savaşları kazanmalarına yardım edeceğini düşünerek onu batıl bir şekilde kullanmışlardı. Belki Saul'un sebebi de aynı nedendi. 1. Samuel 14. bölüm 23. ayette böylece Rab İsrail'i o gün zafere ulaştırdı. Savaş Beytaven'in ötesine dek yayıldı diyor. Saul'un sandığı savaş meydanına götürmesine karşın savaşı insansal bakımdan Yonatan'ın taktikleri kazanmıştı. Tanrı bu genç adam ile birlikteydi. Ama bu genç fazla yaşamadı ne yazık ki. Tanrı o gün İsrail'i kurtarmıştı. 1. Samuel 14. bölüm 24 ila 27. ayetlerde şunlar yazıyor. O gün İsrailler bitkindi. Çünkü Saul, ben düşmanlarımdan öc alıncaya kadar akşama dek kim yemek yerse lanetli olsun diye halka ant içirmişti. Bu yüzden de kimse bir şey yememişti. Derken her yanı bal dolu bir ormana vardılar. Askerler ormana girince toprakta akan balları gördüler. Ne var ki içtikleri anttan korktukları için hiçbiri bala dokunmadı. Yonatan babasının halka ant içirdiğini duymamıştı. Elindeki değneği uzatıp ucunu bal gübecine batırdı. Biraz bal tadar tatmaz gözleri parladı diyor. Yonatan'ın babasının savaş bitene dek kimsenin bir şey yememesi hakkındaki tuhaf buyruğunu bilmiyor olması ilginçtir. Aslında Yonatan savaşı kazanmıştı bile. Şimdi Saul'un gerçek doğasını görmeye başlıyoruz. Yonatan zaferi kazandı ve Saul kendisi kazanmış gibi yapıp onuru, değeri kendi üzerine almaktadır. Oğluna onur vermeyi kesinlikle istemiyor. Alçak gönüllülüğü yok olmuş ve kıskançlığı ortaya çıkmıştı. 1. Samuel 14. bölüm 28 ila 30. ayetlerde bunun üzerine oradakilerden biri Yonatan'a "Baban askerlere bugün kim yemek yerse lanetli olsun diye ant içirdi." dedi. Askerlerin bitkin düşmesi de bundan. Yonatan "Babam halka sıkıntı verdi." diye yanıtladı. Bakın bu baldan biraz tadınca gözlerim nasıl da parladı. Bugün halk düşmanlarından yağmaladığı yiyeceklerden özgürce yeseydi çok daha iyi olurdu. O zaman Filistlilerin yenilgisi de ağır olmaz mıydı? Saul akılsızca bir buyruk vermişti. Adamlar yorgundular. Bir savaş savaşmışlar ve kazanmışlardı. Artık bir şeyler yemeleri gerekiyordu. Saul düşmanlarımdan öcümü alana dek kimsenin bir şey yemesine izin vermeyeceğim demişti. 1. Samuel 14. bölüm 35. ayette o sırada Saul Rab'be bir sunak yaptı. Rab'be yaptığı ilk sunak da bu diyor. Gerçekten de Rab'be bir sunak yaptı ve üzerinde kurbanlar sundu. 1. Samuel 14. bölüm 36 ve 37. ayetlerde Saul adamlarına haydi bu gece Filistlilere saldıralım dedi. Tan ağarınca dek mallarını yağmalayalım. Onlardan bir tekini bile sağ bırakmayalım. Adamlar sence uygun olan neyse onu yap diye karşılık verdiler. Ama kahin burada Tanrı'ya danışalım dedi. Bunun üzerine Saul Tanrı'ya Filistlilere saldırmaya gideyim mi? Onları İsraillerin eline teslim edecek misin diye sordu. Ama Tanrı o gün yanıt vermedi. Tanrı bu adamı hiç de kullanmamaktadır. 1. Samuel 14. bölüm 38 ve 39. ayetlerde ise bunun için Saul, ey halkın önderleri buraya yaklaşın da bugün işlenen bu günahın nasıl işlendiğini ortaya çıkaralım dedi. İsrail'i kurtaran, yaşayan Rabbin adıyla derim ki bu günaha yol açan oğlum Yonatan bile olsa kesinlikle öldürülecektir. Ama kimse bir şey söylemedi. Gördüğünüz gibi Saul suçu üzerine almaya pek istekli değil. Başka birisinin günah işlediğini ortaya sürmektedir. Ordu sessizce durmaktadır. Zaferin Yonatan'a ait olduğunu biliyorlardı ve şimdi Saul, Tanrı'nın bana yanıt vermemesinin nedeni başka birisinin bana itaat etmemesi ve yemini bozmasıydı diyor. Ordudakiler Yonatan'ın baldan tattığını biliyorlardı ve Saul'un bu sırada müthiş bir şov yapmakta olduğunu da biliyorlardı. Sessizce durdular çünkü o kraldı. 1. Samuel 14. bölüm 40. ayette bunun üzerine Saul halka, siz bir yanda durun, oğlum Yonatan'la ben öbür yanda duracağız dedi. Halk, sence uygun olan neyse onu yap diye karşılık verdi. Burada yine görmekteyiz ki ordu bir şey söylemiyor. 1. Samuel 14. bölüm 41. ayette Saul, İsrail'in Tanrısı Rab'be bana doğru yanıtını ver dedi. Kura Yonatan'la Saul'e düştü, halk aklandı. Saul, Yonatan'ın suçlu olduğuna inanıyordu. 1. Samuel 14. bölüm 42 ve 43. ayetlerde ise Saul bu kez benimle oğlum Yonatan arasında kura çekin dedi. Kura Yonatan'a düştü. Bunun üzerine Saul Yonatan'a söyle bana ne yaptın diye sordu. Yonatan suçluydu. Saul'un yapmasını istemediği şeyi yapmaktan ötürü suçluydu. Saul bugün kim yemek yerse lanetli olsun demişti. Ama bu ölmeye değer bir şey miydi? 1. Samuel 14. bölüm 44 ve 45. ayetlerde Saul, Yonatan eğer seni öldürtmezsem Tanrı bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın dedi. Ama halk Saul'e, İsrail'i bu büyük zafere ulaştıran Yonatan'ı mı öldüreceksin dedi. Asla, yaşayan Rabbin adıyla deriz ki saçının bir teline bile zarar gelmeyecektir. Çünkü bugün o ne yaptıysa Tanrı'nın yardımıyla yapmıştır. Böylece halk Yonatan'ı öldürmekten kurtardı. Saul kendisine engel olursa oğlunu bile öldürürdü. Neden? Çünkü Saul Yonatan'ı kıskanıyordu. Bütün onurun kendisinin olmasını istiyordu. Ordu Saul'ün bütün bağırıp çağırmaları karşısında sessiz kalmıştı ama Yonatan'ın hayatı tehlikeye düşünce sessizliklerini bozdular. Şimdi Saul'ün gerçek karakterini görmekteyiz. Daha sonra Tanrı'ya karşı direkt bir itaatsizlik içinde hareket edişinde göreceğiz. İsrail ulusuna büyük yıkım getirecek bir şey yapacak. Eğer Tanrı duruma el atmasaydı bu ulusun sonu olacaktı. Saul Tanrı'nın adamı olmadığını ortaya koymaktadır. Aslında Saul şeytanın adamıydı. Bundan sonraki bölümde Saul'ün artık Tanrı'ya itaat etmediğini, kendi düşüncelerini izlediğini göreceğiz. Sonunda Tanrı'nın ruhu artık onunla konuşmayacak ve Tanrı artık ona yol göstermeyecektir. O da Tanrı'ya sırtını çevirip cinler dünyasına yönelecektir. Bundan sonra Saul'un Endor cadısına akıl danışmaya gidişini göreceğiz. Bu bölüm cinler, şeytana tapınma ve astrolojinin yükselişini gördüğümüz günümüzde bizim için büyük dersler içeren bir bölümdür. Etrafta o kadar çok Saul var ki Tanrı her birimize yardım etsin.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Düşündüğümde canım doyar sana.